Ayrım 40. Vajinismus'un üstesinden gelmek. Doktor Cem Keçe. Sayfa 402. Rüyaların yorumlanması. Yorumlanmamış ve analizi yapılmamış bir rüya, okumamış bir mektuba benzer. Rüyalar çocukluğa kadar uzanan ve bilinç dışına itilen, bastırılmış ve kökeninde cinsel ve saldırganlık dürtüleri barındıran, bilinç dışında saklı, düşünce, his, korku, kaygı ve arzuların kısa bir süre içinde olsa bilinç düzeyine çıkmasıdır. Yani bilinç dışına açılan kapılardır. Bilinç dışı ayıp, günah, yasak tanımaz. Bu nedenle rüyalar kişinin kendi kendine bile itiraf etmediği arzuları barındırır. Ayrıca rüyalar, uyanıkken kişinin aklını kurcalayan kaygı ve düşünceleri içeren zihinsel işleyişlerin bir sonucu da olabilir. Hatta eski Mısırlılar zamanında rüyaların gerçeküstü bir dünyanın habercileri olduğu düşünülüyordu. Rüyaları, gizil anlamlı rüyalar ve görünür içerikli rüyalar olmak üzere ikiye ayırmak gerekir. Gizil anlamlı rüyalar, bilinç dışı ve alt beyin rüyalarıdır ve sembolik anlamlar taşırlar. Takıntılar sembollerle ifade edilirler ve takıntıların daha az oluşması için Cinsel Tıp Enstitüsü 2 yaşından sonra çocukların kardeşleri anne ve babalarıyla aynı yatakta yatmamalarını önermektedir. Vajinismus cinsel terapisinde psikolojik yorumlar bu rüyalar üzerinden yapılabilir. Örneğin penis rüyalarda bir yılan, uzun bir ağaç ya da sivri uçlu kalem şeklinde sembolize edilebilir. Görünür içerikli rüyalar ise günlük hayatta duyulan, yaşanılan olaylarla bağlantılı olarak görülen üst beyin rüyalarıdır. Patronla kızan bir işçinin rüyasında patronunu döverken görmesi buna örnek olarak verilebilir. Cinsel içerikli rüyalar. Toplumda pek iyiye yorulmaz, tatsızlıklara, sıkıntılara ve dedikodulara işaret ettiği söylenir. Rüyaların görüldüğü REM uykusuna etkili moleküller arasında asetilkolin, dopamin, karbolin, dimetiltriptamin ve seks hormonları olarak bilinen östrojen ve testosteron vardır. Seks hormonlarının düzeyleri FSH ve LH adlı moleküller tarafından kontrol edilir. LH hormonu erkeklerde testosteron sentezini artırır, rüyaların cinsel içeriği ve erkeklerde görülen cinsel organ sertleşmesi bu mekanizma ile meydana gelir. Cinsel içerikli rüyalar genellikle cinsel isteklerin uzun süreli karşılanamamasına bağlı görülebilir. İnsanlar uykularında cinsel içerikli rüyalar görebilir ve erkeklerde bu sırada boşalma da olabilir. Günlük yaşamda bedensel gereksinimleri karşılayacak sıklıkta mastürbasyon yapmayan veya eşli cinsel etkinliklere giremeyen, aşırı kuralcı ve katı eğitim gören, gün boyunca aşırı cinsel uyarılmalar alan ya da uykuda cinsel organına fazlaca dokunan veya giyilen dar çamaşırların uyarmasına maruz kalan erkeklerde görülen rüyalar cinsel içerikli olabilir veya kendisi hatırlamasa bile boşalma olabilir. Cinsel içerikli rüyalar diğer rüyalara oranla daha uzun sürerler. Rüyada doğrudan doğruya uyarılma sonucu penis sertleşir ve bu da boşalmaya yol açar. Eğer ortalama 4-10 gün içinde yetişkin bir erkek mastürbasyon ile boşalmaz veya cinsel ilişki kurmazsa, vücut arkadan gelen yeni spermlere yer açmak için eski spermlerin olduğu miniyi uykudayken boşaltır. Gece boşalmalarından rahatsız olmamak için cinsel etkinliklerin artırılması gerekir. Bu nedenle gece rüyada boşalmalar tamamen normal bir fiziksel olaydır, bir hastalık değildir. Genç erkeklerde, yani ergenlerde irade dışı düş azması adı verilen ve erkeğin elinde olmadan uykuda boşalması durumları sık yaşanabilir. Çünkü ergenlik döneminde hormonların etkisiyle fazla mini birikir ve mini kanalında bir gerilim doğurur. Bu da penisin sertleşmesini sağlar ve mininin boşaltılmasını gerektirir. Bu tür boşalmalarda zaman zaman rüyada görülür ve genç erkek uyandığı zaman rüyayı anımsayamayabilir. Hamamcı olduk, kayadan düştük veya rüyacı olduk deyimleri buradaki boşalmaya bağlı yıkanma gerekliliğinden isim almıştır. Bu gençlerde kendi kendinden nefret etme, uykusuzluk, sinir krizleri, suçluluk duygusu veya huzursuzluk görülebilir. Rüyalar insan psikolojisini düzenler, insan beyni rüyalar sayesinde kendi kendisine gece boyunca bir bakıma terapi uygular, böylece kendini günlük hayatın zorluklarını hazırlar, yaralanmaları ve travmaları tamir eder, bilgilerini güçlendirir, öğrenmeyi kolaylaştırır, duygusal termostatlar olarak görev yapıp ruhsal durumu düzenler. Bazen de cinsel içerikli rüyalarda olduğu gibi arzularımızı doyurur. Ama ne yaparsa yapsın cinsel terapiste o kişi hakkında bilgi verir. Bu nedenle rüyalar aynı zamanda tedavi amaçlı olarak da kullanılabilir. Rüyalar ruhsal ve cinsel hastalıkları anlamak ve tedavi etmekte çok önemli bir yer tutar. Buna rüya analizi denir ve rüya tabiriyle karıştırmamak gerekir. Hatırlananlar değil, hatırlanmayanlar hastalık yapar sözünden hareketle. Cinsel terapistler, cinsel terapiye aldıkları vajinismus, orgazm olamama, erken boşalma ve iktidarsızlık vakalarında sıklıkla rüya analizini kullanırlar. Sayın Hocam Doktor Tahir Özakkaş'ın Bütüncül Psikoterapi adlı kitabında rüyaların yorumlanması şu şekilde anlatılmaktadır. Bilinç dışı istek ve arzular rüya ve hayaller yoluyla deşarj yolu bulabilir. Rüyalar şifrelerle donatılmış mesajlar içerir. Her şeyden önce rüya fizyolojik bir fenomen ve ihtiyaçtır. Normal bir 8 saatlik uyku periyodunda her birey ortalama 15-20 dakika süren 3 ya da 4 rüya görebilir. 8 saatlik bir uykunun her 2 saatlik döneminde rüyalı bir döneme girilir. Uyuyan bir bireyin rüya görüp görmediği onu gözleyen biri tarafından fark edilir. Rapid Eye Movement, REM, göz kürelerinin hızlı hareketlerine verilen isimdir. Uyku esnasında gözler kapalıyken göz kapaklarının altındaki göz küreleri hareket etmeye başladığında birey rüyalı döneme girmiş demektir. Göz küreleri hareket ettiği müddetçe ortalama 15-20 dakika rüyada devam etmektedir. Tam bu esnada uyandırılan bir birey rüya gördüğünü ifade eder. Yapılan laboratuvar çalışmalarında uyuyan bireylerin REM dönemlerine girdiklerinde uyandırılmaları halinde REM'siz bir uyku temin edilmiştir. Ertesi günkü takiplerinde bir gün önce rüya gördürülmeyerek uyutulan bireylerin o gün REM dönemlerinin 2 kat arttığı tespit edilmiştir. Şayet bireyler devam eden günlerde rüyasız bırakılırsa normal bir uyku durumuna geçtiklerinde REM dönemleri bütün eksiklikleri kapatacak kadar uzamaktadır. REM dönemi uzun süreli engellendiğinde bireylerin gündüz uyanık iken hayal gördükleri, halüsinasyon yaşadıkları tespit edilmiştir. Bu durum her sağlıklı insanda ortaya çıkabilmektedir. Halbuki uyanık iken halüsinasyon görmek psikotik bir bozukluktur. Bu da rüya görmenin insanın vazgeçemeyeceği fizyolojik bir ihtiyacı olduğunu ortaya koyar. Neden böyle bir ihtiyaç söz konusudur ve rüya nasıl bir fonksiyon ifade etmektedir? Bu konuyla ilgili çok çeşitli iddialar ve tartışmalar vardır. Bizim burada ilgilendiğimiz sorun, rüyanın fizyolojik gerekliliği ve ne tür bir ihtiyacı karşıladığından ziyade, psikolojik olarak rüyanın ne anlama geldiğini ve psikolojik olarak ne tür bir ihtiyaca cevap verdiğini araştırmak ve bunu yanıtlamaktır. Bir takım araştırmacılara göre rüyalar anlamsız, bağlantısız ve rastgele oluşan düşünce ve imaj akımlarıdır. Hiçbir anlamı ve özelliği yoktur. Psikolojik yaklaşımlarda ise rüyalar farklı farklı değerlendirilebilmektedir. Davranışçı yaklaşım tarzına göre rüyalar, gün boyunca devam eden refleks kalıplarının iz düşümlerinin oluşturulması, netleştirilmesi ve hafıza kayıtlarının alınması ile ilgiliyken, bilişsel yapıda rüyalar, bireyin kognisyonlarının aktif olarak çalıştığı ve sistemin yerleştirildiği bir süreci ifade etmektedir. Dinamik yapıda ise olay, çok farklı bir perspektifte ve içerikte ele alınmaktadır. Rüyalar kral yoludur. Freud böyle demektedir. Rüyalar bilinç dışında deşarj olmaya çalışan dürtülerin üstü örtülü bir biçimde, bazen çok özel simgelerle, bazen çok özel şifrelenmiş kodlarla deşarj olmasını temin eden bir yapıdır. Bilindiği gibi ruhsal aygıtımızda deşarj olmaya çalışan güçler ile bunları engellemeye çalışan güçler arasında büyük bir savaş söz konusudur. Bu savaşta zaman zaman engelleyici güçler olaya hakim iken, zaman zaman da deşarj olmaya çalışan güçler hakim olmaktadır. Engelleyici güçlerin yoğun ve fazla olduğu durumlarda, dürtülerin aşırı oranda bastırılması ve deşarj yolu bulamaması iş dünyamızda bulantı ve sıkıntıya sebep olur. Bulantı ve sıkıntının artması bir patlamanın veyahut da bir patolojinin öncü belirtileridir. İçeride birikmiş olan bu enerji bir şekilde deşarj edilmelidir. Rüyalar bunu temin eden temel mekanizmalardır. Rüyalar vasıtasıyla bu dürtüler öncelikle açık bir şekilde deşarj yolu bulur ve kendilerini ifade ederler. Ancak dürtülerin bu şekilde açıkça ifade edilmesi ego ve süperego güçleri tarafından kabul edilemez bulunursa sansür mekanizmaları devreye girebilir. İşte dinamik yapı sansür mekanizmalarının hangi aşamada, ne tür yöntemlerle ve nasıl faaliyete geçtiğini inceler ve bu sistemi deşifre etmeye çalışır. Bu andan itibaren hikaye tamamen farklılaşmaktadır. Bir dürtü rüyada fincancı katırlarını ürkütmeden kendine deşarj yolu bulmalıdır. Bu da çok zor ve zahmetli bir şeydir. Dürtü hem kendini ifade edecek, hem deşarj yolu bulacak, hem de egoyu, gerçekliği ve süperegoyu rahatsız etmeyecektir. İşte olmayacak olan bu işi rüyalar çok başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. Dürtünün kendini açıkça ifade etme derecesiyle engelleyici güçlerin engelleme derecesi veya yargılama dereceleri arasında zıt bir korelasyon vardır. Engelleyici güçlerin kabul edilme oranı yükseldiği oranda rüyanın içindeki dürtü kendini daha açık bir şekilde ortaya koyarken engelleyici güçlerin yargılayıcı ve bastırıcı tarafları yükseldikçe, dürtünün rüyadaki temsilcisinin şekil değiştirmesi, kılıf değiştirmesi ve kendisini haklama oranı o derece artmaktadır. Bir rüya nasıl oluşur? Her rüyanın bir senaristi vardır. Bu senarist, id ile ego arasında duran, idin yapısından da, egonun yapısından da haberdar olan, iki tarafı da gözlemleyen ve gözetleyen farklılaşmış bir ego parçasının görevidir. Yani her rüyanın yazarı kişinin kendisidir. Rüyadaki her figür, her sahne, her cümle, her duygu, egonun bu parçası tarafından özenle seçilerek hazırlanmış, yazılmış ve uygulamaya konulmuştur. Rüya yazılması çok zor, içinde çok ciddi yapılandırmalar barındıran kompleks ve karmaşık bir senaryodur. Bu senaryonun senaristi çok akıllı, çok zeki, çok planlayıcı ve gelecek hamleleri önceden tayin edebilecek yetenektedir. Her insanoğlunda da bu yetenek vardır. Rüyanın içeriği senarist tarafından belirlendikten sonra bir kurgu oluşturur. Senaristin amacı hiçbir gücü ürkütmeden bilinç dışında deşarj olmaya çalışan dürtülere çıkış yolu sağlamaktır. Bir dürtü temel içerik olarak alındıktan sonra kurgusal bir zemin hazırlanır. Buna bir mekan denilebilir. Mekanın üzerine bir zaman giydirilir. Zaman ve mekanın buluştuğu noktada çeşitli figüranlar görevlendirilebilir. Figüranların seçimi ve rol dağıtımı tamamen senarist tarafından hazırlanmış bir programa göre yapılır. Figüranlara oynatılan her rol, ego tarafından bilinçli, amaçlı ve bir hedefe hizmet etmek amacıyla verilmiştir. Senaryonun hazırlanmasını hiyerarşik bir zemide tartışabiliriz. Senarist, öncelikle çıplak bir senaryo hazırlar, dürtü açık ve nettir. Hedefine doğrudan gider. Bu bir cinsellik veya bir saldırganlık ya da bir haz arayışı olabilir. Bu senaryo, birinci sansür heyetine gönderilir. Sansür heyetinde bu senaryo tehlikeli olup olmayacağı ve işteki dengeleri bozup bozmayacağı ile ilgili değerlendirmelere tabi tutulur. Sansür heyeti bu senaryonun tehlikeli kısımlarını belirleyerek oraların bir işleme tabi tutulmasını ister. Sansür heyetinin senaryonun tehlikeli olan kısımlarını nasıl bir sansüre tabi tutacağı, ne tür yöntemler kullanacağı bugün için belirlenmiş durumdadır. Bir rüyanın çeşitli aşamalarında aşağıdaki şekillerde dürtüyü saklamaya yönelik sansür mekanizmaları devreye girer. 1. Rüyanın esasını cürufla saklama. Her rüya bir öz ve bir esas içerir. Rüyanın kurgulanmasının temel amacı ise bu özü ifade etmektir. Esasın tehlikelisine, sansür heyetinin vermiş olduğu gizlilik derecesine göre rüyanın üzeri, esası ve özü saklayacak şekilde sanki moloz yığını ile örtülmüş gibi görüntü ve fragmanlarla doldurulur. Özü saklama amaçlı bir kabuk kısmının hiçbir özelliği yoktur. Bu kısım dolgu maddesidir. Dolgu maddesinin seçiminde de kendine has bir takım özellikler ve yararlılıklar bulunmaktadır. Bunu daha sonra tartışacağız. Rüya içeriğinin tehlikesinin şiddet derecesi oranında rüyanın gereksiz materyalinin veya cürufunun çoğaldığı ve hedef şaşırtıldığı gözlemlenmektedir. Rüyada açık ve net olan, rahatça gözlemlenen, bilinen ve hissedilebilen şeyler rüyanın esası ve özü değil, egonun bilinçli kısmının dikkatini çekmeye yönelik gereksiz malzemelerdir. 2. Rüyada fluluk ilkesi. Rüyada açık ve net görülen, hissedilen ve algılanan materyal, ego, gerçeklik ve süperego için yeteri kadar tehlikeli olmayan malzemelerdir. Görüntü ve algı fluleştikçe tehlikenin şiddet derecesi artmaktadır. Bir rüya içeriğinde geçiştirilen, tam görülemeyen ve flu olarak algılanan bölümler rüyanın esasını veya özünü barındırır. 3. Rüyanın duygu ilkesi. Flulaşan bölgeler, geçiştirilen kısımlar, imajı ve algıya dönüşmeyen kısımlardır. Fakat ilginçtir ki, flulaşan kısımlara odaklanıp bireyin ne hissettiği sorulduğunda, o karanlık bölgeden nasıl bir duygu aldığı sorgulandığında, kişi görmediği, duymadığı ve algılayamadığı şeyi çok net bir şekilde tanımlayabildiğini ifade eder. Arkasından birisi kovalamaktadır ama onu görememektedir. Verilen rüya materyali bu kadardır. Doktor sorar. Arkadakini gördün mü? Kim o? Hasta cevap verir. Bilmiyorum. Doktor yine sorar. Arkandan gelen kadın mı erkek mi? Hasta. Büyük ihtimalle erkek der. Doktor sorar. Bu erkek 7 yaşındaki bir çocuk mu? 70 yaşındaki bir yaşlı ihtiyar mı? Hasta. Hayır, orta yaşlarda der. Doktor sorar. Bu orta yaşlı erkek hasta ve yürüyemeyen cılız birisi midir? Hasta. Hayır, güçlü ve atletik birisi der. Doktor. Bu adam çok iyi niyetli ve sana bir hediye vermek için geliyor arkandan değil mi? Der. Hasta cevap verir. Hayır. Bana kötülük yapacak, onu hissediyorum der. Doktor sorar. Sana hayatta daha önce böyle kötülük Yapan birisi oldu mu? Hasta birdenbire fark eder. Çocukluğumda bana cinsel taciz yapan adam buydu, der. Rüyada en önemli tercüme, duyguların ve hislerin tercümesidir. Görüntü aldatıcıdır. 4. Rüyada deformasyon ilkesi. Rüyada açık olarak ortaya konan mesaj, engelleyici güçler tarafından sıkıntı olarak hissedilecekse, rüyanın o kısmına deformasyon yapılabilir. Deformasyon iki şekilde yapılır. A. Objenin belirli bir bölgesinin flulaştırılması. B. Objenin belirli bir bölgesinin değiştirilmesi. Ödipal çatışması olan bir genç, rüyasında orta yaşlı bir hanımla cinsel ilişkiye girdiğinden ve ardından sıkıntı hissettiğinden bahsetmektedir. Hanımın nasıl bir hanım olduğundan bahsetmesi istendiğinde, bu hanımın yüzünün olmadığından, yüzünün görülmediğinden bahsetmektedir. Burada yüz flulaştırılmıştır. Çünkü yüz tehlike arz etmektedir. Muhtemelen bu yüz ensest özelliği haiz birisini simgelemektedir. Objenin şekil değiştirmesinde belirgin bir kısmı veya özelliği ilgisiz bir figürle deforme edilir. Vücut birisine benzerken yüz ilgisiz birine benzeyebilir. Bu çok çeşitli boyutlarda ve derecelerde meydana gelebilir. Bir hastamız çok sevdiği eşinin ilgisizliğinden yakınmakta, aynı zamanda ona karşı yoğun öfke duymaktadır. Aşık olduğu bir insanın kendisine ilgisiz kalması onu çılgına çevirmekte ve yoğun bir öfke krizine sokmaktadır. Rüyasında eşinin vücudunu görmektedir. Ancak eşinin vücudunun üzerinde kayınvalidesinin başı durmaktadır. Kayınvalidesiyle de arası pek iyi olmayan bu hanım, rüya boyunca kayınvalidesine hakaretler yağdırmakta ve ona şiddet uygulamaktadır. Bu hastamızın yapılan analizinde bütün öfkesinin eşe karşı yoğunlaştığı fakat rüyanın bu şekilde uygulamaya sokulması halinde sıkıntı derecesinin aşırı artacağı kaygısıyla bu kısmın deforme edildiği görülmüştür. Eşinin başı değiştirilmiş, onun yerine kayınvalidesinin başı getirilmiştir. 5. Rüyada yoğunlaştırma. Kondansasyon ilkesi. Rüyada düşmanlıklar, öfkeler, kızgınlıklar veya yasak cinsel dürtüleri oluşturulan tek bir figür üzerinden deşarj yolu bulabilir. Bir ömür boyu çeşitli nesnelere karşı öfke ve şiddet duyguları içerisinde bulunan dürtüsel yapı her bir öfke nesnesi için bir rüya senaryosu oluşturamayacaktır. İşte senarist burada devreye girerek bir heykeltıraş gibi çalışma yapar. Diyelim ki şiddet ve öfke duygularımızı deşarj ettirmek istiyoruz. Kime karşı? 2 yaşındayken uzandığımız bibloyu alan annemize karşı, 4 yaşındayken bizi yatağa almayan babamıza karşı, 8 yaşındayken bizimle alay eden sınıf arkadaşımıza karşı, 13 yaşındayken bizi döven öğretmenimize karşı, 17 yaşındayken bizi karakola götüren polis memuruna karşı, 20 yaşındayken bizi reddeden kız arkadaşımıza karşı ya da 25 yaşındayken patronumuza karşı. Velhasıl tüm öfke objeleri zamandan ve mekandan uzak bir şekilde bir figür üzerinde şekillenir. Ayakkabıları anne, ayakları abla, elbisesi ve pantolonu baba, ceketi polis, duruşu öğrenci, bakışı müdür, gözleri patron, saçları bir başka öfke kaynağını simgeleyen ve her bir öfke nesnesinden belirgin olarak adınmış olan parçaların oluşturduğu yeni bir yapı rüya boyunca bizim öfkemizin boşaldığı bir birey olabilir. Bu bireye hakaretler yağdırır, yumruklar savurur ve hatta o bireye işkence çektirirken tüm bu bireylerle olan hesaplaşmamızı toptan görmüş ve dürtüler hedefine ulaşmıştır. 6. Rüyanın ekonomiklik ilkesi. Rüyalar bir taşta birkaç kuş vurmayı hedeflerler. Rüyanın her bir figüründe mümkün olduğu kadar az malzemeyle çok yarar elde etmek rüyanın temel amacıdır. Rüyanın ekonomik prensibi, bir dürtünün deşarjını hedeflediği gibi o gün yeni öğrendiği nesne ilişkisinin tecrübesini de kazanır. Belki bir ders çalışması tecrübesi görünümünde ego, idealinin oluşturmak istediği bir kimliği aynı senaryoda aktive edebilir. Öfke veya sevgi objelerini bir figür üzerinden tamamlayabilir. 7. Rüyada zoom ilkesi. Rüyanın içeriğinde normal bir akış içinde bireyin dikkati, özellikle belirli bir figür, isim, renk, eşya veya ses üzerine odaklanırsa, bu malzemenin önemli bir içeriği bulunduğu hatırlanmalıdır. Dıştan bakıldığında anlamsız gelen bir figür, eşya, ses bir başka olayın linkini veya çağrışımını oluşturmak için kullanılmış olabilir. Rüya esnasında zoom yapılan herhangi bir obje veya fenomen çok önemlidir, dikkatle incelenmelidir. Hipnodrama çalışmaları esnasında hastamızın oluşturduğu bir rüyada orman içerisinde bir gezinti yapılmaktaydı. 14 yaşlarındaki Tijan, intihar teşebbüsü ve ağır disosiyatif semptomlar ile bize müracaat etmişti. Kişilikte sanki bir bölünme söz konusuydu. Zaman zaman çok iyi, çok çalışkan, çok sevimli bir kız olurken, zaman zaman birdenbire vahşileşmekte, hırçın, öfkeli ve terbiyesiz bir kız haline dönüşmekteydi. Kolej öğrencisi olan Tijen, okul hayatında çok başarılı ve dönem birincisiydi. Ruhsal muayenesinde psikotik herhangi bir şey bulunamamış, disosiyatif bulgular ve kişilik patolojisi tespit edilmişti. Tedavi süreci içerisinde uyguladığımız hipnodrama çalışmasında hastamızı anlamaya, teşhis koymaya ve tedavi etmeye uğraşıyorduk. O günkü seansımızda orman içerisinde patika bir yolda bir bahar günü şen ve şakrak bir şekilde yürüyüşünü yapıyordu. Şarkılar söylüyor, kuşların sesini dinliyor ve yürüyüşe devam ediyordu. Trans altındaki hastamız tam o sırada ileride ağaçların arasında sarı papatyaları olduğunun ve o papatyaları kopartmak istediğini ve buna izin verip vermeyeceğimizi sordu. Şimdiye kadarki süreçte böyle bir izin talebi söz konusu olmamıştı. Hipnodramaların doğal seyrinde de böyle bir süreç işlemezdi. Hastamız zoom yapmıştı. Belirli bir figüre bizi odaklamıştı. Sarı papatyalar bize verilen bir linkti ve içinde bir şifre barındırıyordu. Ama o anda onun ne anlama geldiğini bilmiyorduk. Papatyaları koparmasına izin verdik. Papatyaları eline alarak yine şen ve şakrak bir şekilde orman içindeki patika yolda yürüyüşüne devam etti. Bir müddet sonra yine durdu ve bize bir soru yöneltti. Patika yol şeffaf bir yapı ile kapatılmıştı. Yola devam edebilmesi için o şeffaf yapının yırtılması gerekiyordu. Şeffaf yapıyı yırtıp yırtmaması için bizden izin istedi. Biz de izin verdik. Burada ikinci bir zoom olayı gerçekleşmişti. Bizim iznimizden sonra kızımız şeffaf yapıyı yırttı ve yapının öte tarafına geçti. Ancak bir anda haykırışlar ve ağlama sesleri yükseldi. Öte tarafa geçmesiyle birlikte ormanın zifiri bir karanlığa büründüğünü, her yerden canavar ulumaları geldiğini ve çok korktuğunu ifade etti. Bir an önce oradan çıkmak istediğini söyledi ve bizden yardım talep etti. Bu esnada ego destekleyici telkinlerimizle güçlü olduğunu, orada kalabileceğini ve bir müddet sonra ormanın yine ışığa kavuşacağını ve korkacak hiçbir şey olmadığını telkin ettik. Karanlığın derinliğine baktığında orada bir ışık hüzmesi belireceğini ve o ışığa doğru yürümeye devam ederse ışığın tüm ormanı aydınlatacağını söyledik. Işığa yaklaştıkça ormanın yine aydınlandığını, eski normal haline döndüğünü, kızımızın mutluluğunun da tekrar yerine geldiğini tespit ettik. Ormandaki keşif yolculuğumuza devam ederken hastamız bir göl kenarına geldiğini ve gölde yüzmek istediğini ve bunun için de bizden izin almak istediğini ifade etti. Üçüncü bir zoom olayıyla karşı karşıyaydık. Hastamızın yüzmesine izin verdik. Göle atladı, yüzmeye başladı, derinlere daldı, çok keyifli bir süreç yaşadı. Artık sudan çıkmak istediğini söyledi, biz de sudan çıkabileceğini ifade ettik. Daldığı suyun dibinden yavaş yavaş yüzeye doğru yüzmeye başladı. Suyun yüzeyine yaklaştığında, suyun yüzeyinin kalın bir buz tabakasıyla kaplı olduğunu ve yüzeye çıkamadığını ifade etti. Oksijeni bitmiş ve boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Yine yardım talep ediyordu. Buzun belirli bir bölgesinin daha ince ve zayıf olduğu telkinini yaparak o alanı kırabileceğini ve suyun yüzeyine çıkabileceğini ifade ettik. Hastamıza verdiğimiz ego destekleyici telkinlerle hastamız mücadele edip buzun ince olan bölgesini kırdı ve suyun yüzeyine çıktı. Rahat bir şekilde nefes aldı. O nefesle birlikte tekrardan büyük bir panik ve korku başladı. Suyun yüzeyine çıkıp nefes almıştı ama bir anda orman yine karanlıklara bürünmüştü. Vahşi ulumalar her bir taraftan ona tehdit ve korku hissettiriyordu. Yine telkinlerimizle hastayı normal hale getirip uyandırdık. Yaptığımız yorumlarda hastamızın bekaetle ilgili bir sorunu olduğu, başından bir travma geçtiği, bu travma nedeniyle bir kişilik bölünmesine yöneldiği, disosiyatif bir çoğul kişiliğe doğru eğilim gösterdiği tespit edildi. Daha sonraki gelişmelerde hastamız bu yönlerden incelendiğinde, rahatsızlığı başlamadan önce yazdıklarında komşunun oğlu ile cinsel bir yakınlaşma yaşadığını, bu yakınlaşmadan dolayı bekaetini kaybettiği gibi bir endişeye kapıldığını ve ailesinin onu kaybettiği için kendisini ağır bir şekilde cezalandıracağı korkusunu içinde taşıdığını belirtti. Bütün sıkıntılar bir hikaye bu olaydan sonra gelişmişti. Sanki içinde ikinci bir kötü kimlik yaratarak onu tescil ettirmeye çalışıyordu. Ben aslında iyi bir kızım, ancak bir takım yanlışlar var ise bu bana ait değil, içindeki kötü kıza aittir diye düşünerek bu eğilimi kendinden dışlamaya gayret ediyordu. Bunun için de patolojik bir süreci başlatmıştı. Yapılan tıbbi muayenelerinde bekaretinde hiçbir problem olmadığı, bunun sadece bir kuşkudan ibaret olduğu anlaşıldı. Bu bilgi, inandırıcı bir şekilde kendisine anlatıldıktan sonra kimlikte bir entegrasyon terapisine geçirip süreç tamamlanmaya çalışıldı. Rüyayı doğru şekilde yorumlamış, zoomların üzerine odaklanmıştık. Ancak bir numaralı papatya zoomu hala gizemini kurmaktaydı. Terapilerimiz esnasındaki konuşmaların birisinde travma gününü tekrar konuşurken lakayt bir tarzda O gün üzerinde sarı papatyaların bulunduğu bir elbisesi olduğundan bahsetti. Birinci zoom da yerine ulaşmıştı. 8. Rüyaların rakam, isim ve kelimelere odaklanması. Rüya içeriğinde gözlenen ve odaklanılan sayılar, tarihler, isimler ve bunun gibi özel öneme haizdir. Bunlar bilgisayar ortamında sıkıştırılmış dosyaların giriş şifreleri gibidir. Üzerine vurgu yapılan bu tarih, rakam veya isimlerin arka planındaki çağrışım zinciri kovalandığında bilinç dışı dürtünün kaynağına ulaşmak mümkündür. Burada sadece gizli içeriğin ipucu ve ayak izleri bırakılmaktadır. 9. Bütününün parçalanması ilkesi. Tehlike arz eden bir nesne bütün olarak algılanır. O bütünün bir şeyi temsil ettiği bilinir, ancak o bütünün bir parçası yoktur. Rüyanın bir başka boyutunda, o figürde aynı parça oluştuğu halde o parça yok olmuştur. Sanki bütünün tamamı rüya şekillendiğinde suç işlenmiş ve kaygı düzeyi artmış olacaktır. Ancak bütünü oluşturan parça eksik bırakıldığında suçun bütünü oluşmadığından suçluluk duygusu ve kaygı düzeyi düşük olacaktır. 40. ayrımın sonu, sayfa 410.